Ayrım 8. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 89. Devlete düşen. Profesör Muammer Aksoy'u dün gözyaşlarımızla toprağa verdik. Törene binlerce insan katıldı. Atatürkçülüğün, laikliğin ve demokrasinin simgesi artık aramızda değil. Bir dağ devrildi gitti. Şimdi soralım. Aksoy niçin kurban seçildi? Cinayeti kimin işlediğini bilemiyoruz. Katiller hiç ipucu bırakmadan kaçmışlar. Cinayet profesyonelce işlenmiş. Kurşunlar, şakak, yanak ve göğse sıkılmış tam öldürücü yerleri. Bu tür cinayetlerde katiller bir süre kurbanlarını izlerler. Bir gün, birkaç gün, bir hafta. Geliş gidiş saatleri belirlenir, sonra da eylem günü ve saati seçilir. Aksoy da hiç kuşkusuz cinayetten önce böyle izlenmiştir. Olay günü Aksoy, aynı cadde üzerindeki bürosundan çıkıp yürüyerek evine gelmiş. Evinin karşısındaki bakkaldan da bir ekmek almış. İzlenmişse bakkalın ya da apartmanın girişindeki çiçekçinin görmüş olması gerekiyor. Çiçekçiye o saatte Aksoy'u görüp görmediğini sordum. Yanıtı şu: o sırada karşıdaki bakkaldan sigara alıyordum, görmedim. Belki görmedi, belki de korktu, korktuğu için doğruyu söyleyemiyor. 12 Eylül öncesinde de böyle olmadı mı? Olayları görenler, korktukları, çekindikleri için mahkemelere gelip gördüklerini anlatmadılar. Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün katilleri, bu nedenle bulunamadı, olayı görenler, korktukları için gereken tanıklığı yapmadılar. Aksoy cinayetinde katiller bir ipucu bırakmadan kaçmışlar. Cinayeti üstlenen örgüt de bilinen bir örgüt değil. Bu yüzden olayı aydınlatmak çok güç. 12 Eylül öncesinde terör böyle başladı. Hükümetler terörün kökünün kazıldığını bildiren açıklamalar yaparlarken de devlet elden kaçıverdi. Bugün de böyle bir tehlike var. Aksoy cinayeti rejim için bir sınav konusudur. Bu kadar yaşamsal duyarlılıktaki konunun soruşturulması görevi Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'a verildi. Yasal olarak izlenecek yol da buydu. Bu bakımdan söyleyecek söz yok. Hukuk açısından söylenecek söz yok ama söylenecek hiç mi söz yok? Var, hem de çok. Demiral, eski Başbakan Özal'a yönelen suikastın soruşturmasını da yapmış, saldırgan ele geçtiği halde olayın gerçek nedenini kanıtlayamamıştır. Aksoy cinayetini soruşturmak, Kartal Demirağ olayını soruşturmaktan çok daha güçtür. Sanığı ele geçen bir olayı çözemeyen Demiral, herhangi bir ipucu bırakmadan kaçan katilleri ya da bu katilleri cinayete yönelten örgütlü suç çetelerini nasıl ortaya çıkaracaktır? Kaldı ki DGM Başsavcısı bugüne kadar izlediği hukuk dışı yollarla haklı tepkileri üzerine çekmiş bir görevlidir. İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın önceki günkü basın toplantısında belirttiği gibi Demiral'ın bir an önce görevden alınması artık bir yasal zorunluluk haline gelmiştir. Peki Demiral görevinden alınmazsa o zaman ne yapmalı? Hükümet kararlarını dinlemeyen bir başsavcı ile karşı karşıyaysak o zaman çözümü olağan hukuk kuralları ve kalıpları içinde arayamayız. Böyleyse de facto durum yerleşik hukuk kurallarını aşar. O zaman yapılacak iş bellidir. Özel bir yasa çıkarıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı savcı, polis ve MİT görevlilerinden oluşan bir kurul ile olaya el koymak. Aksoy cinayeti bir an önce aydınlatılmalıdır. 12 Eylül öncesinde İpekçi cinayeti Profesör Cavit Orhan Tütengil, Profesör Ümit Doğanay, Profesör Bedri Karafakioğlu cinayetleri karanlıkta kaldığı için devlet 12 Eylül sabahında felç olmuştu. Aksoy cinayeti ileride yaşanacak olayların da habercisidir. Devlet devletse Aksoy cinayeti bir an önce aydınlatılmalıdır. Ey devletin etkili ve yetkilileri! Bu konuyu bir değil bin kez düşünün. İş işten geçtikten sonra pişmanlığın hiç kimseye yararı olmaz. Başta sizlere. Cumhuriyet, 4 Şubat 1990. Teori ve kanıt. Profesör Aksoy'un son günlerde ilgilendiği konular nelerdi? En başta laiklik. Bürosundaki çalışma masasının üzerinde türban konusu ve ceza yasasının 163. maddesiyle ilgili yazılar ve gazete kupürleri bulunuyordu. Aksoy son günlerde özellikle başkanı olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmalarıyla ilgilenmekteydi. Son aylarda türban konusunda Danıştay'a açılan davanın dilekçesinin hazırlanması ve yazımı ile uğraşmıştı. Öldürülmesinden yarım saat önce çalıştığı konu Danıştay bir idari yargılama yasalarında yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili toplantıydı. 3 Şubat günü yapılması tasarlanan toplantı için Profesör Aksoy, başkanı bulunduğu Türk Hukuk Kurumu adına çağrı kartları imzalamıştı. Aksoy'un elinde sınırlı sayıda dava dosyası bulunmaktaydı. Bunlardan biri Kemal Horzum Emlak Bankası davasıydı. Aksoy, Emlak Bankası'nın avukatı olarak davaya girmişti. Mahkeme geçen haftalarda Horzum ile iki banka yetkilisini 12'şer yıl ağır hapse mahkum etmişti. Profesör Aksoy'un elindeki bir başka davada süper emeklilere ile ilgiliydi. Aksoy, danışmanlığını yaptığı İşçi Emeklileri Derneği'ne dava açmıştı. Davanın konusu da süper emeklilerden alınan yargılama giderlerinin davacılara geri ödenmesiydi. Aksoy, emeklilerden toplanan 50'şer bin liranın geri ödenmesini sağlamak için dernek hesaplarına tedbir koydurmuş, daha sonra da dava açmıştı. Aksoy'un son günlerde girdiği bir başka dava da Çaybank davasıydı. Bu dava pek önemli bir dava değildi. Profesör Aksoy'un son yıllarda yayınladığı incelemeleri nelerdi? Aksoy'un güvenlik soruşturması denilen hukuksal sapıklığın MIT raporlarındaki korkunç yanlış ve yalanlar ışığında değerlendirilmesi başlığını taşıyan incelemesi Mülkiyeliler Birliği Vakfınca yayımlanan Bahri Savcı'ya Armağan adlı kitapta yayımlanmıştır. Muammer Aksoy bu belgesel incelemesinde şu sonuca varmıştı. Şu halde son bir kez daha vurgulayayım ki eğer Türkiye'mizde hukuk devletinin asgari ölçüde olsun gerçekleşmesini istiyorsak, bu kişilerin kapalı kapılar ardında Türklerin yarısının kaderini çizecek bir takım jurnaller üretmelerini kesin kesin önleyecek önlemleri almalıyız. Resmi doktrinleri kapalılık ve gizlilik olan toplumlarda ve rejimlerde bile açıklık, saydamlık siyasetinin çıkar tek yol olduğunun anlaşıldığı ve resmen ilan edildiği bu günlerde dahi gizli raporlar ve gizli güvenlik soruşturmaları ile kişilerin kıyılması yöntemini hala yürürlükte tutan bir toplumda özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin ve hukuk devletinin benimsenmiş gerçek rejim olduğuna ne Türk halkını ne de hür dünyayı inandırmak olanaksızdır. Aksoy, aynı incelemesinde MİT müsteşarının bir sivil kişi olması gerektiğini de vurgulamaktadır. Aksoy'un en son kitabı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi, rejim bunalımına ve kötü sonuçlarına doğru pupa yelken giriş başlığı taşıyan kitap, Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce yayınlanmıştı. Profesör Aksoy, bu son kitabında Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin yaratacağı sakıncaları tek tek sayıyor ve bu seçimin rejim bunalımına yol açacağını yazıyordu. Aksoy niçin öldürüldü? Bu davalar ve yayınları nedeniyle mi? Bunlar henüz bilinmiyor. Polis bütün bu olasılıkları tek tek araştırıyor. Bu konuda akla gelen ve gelmeyen bütün olasılıklar ve ilişkiler soruşturulmalıdır. Bu aşamada yapılması gereken teori oluşturmak değil, cinayet ile ilgili suç kanıtlarını bulabilmektir. Cinayeti işleyenler, toplumun ilerici kesimlerini, dinci kesimlerine, dinci kesimlerini ilerici kesimlerine, polisi gençlere, gençleri de polislere düşman etmeyi ve bu kesimler arasında kanlı çatışmaları planlıyor olabilirler. Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. 1 Mayıs 1977 olayını unutmayalım. Aksoy'un cenazesinde de atılacak yanlış bir adım, havaya sıkılacak bir kurşun bile 1 Mayıs benzeri bir kanlı olaya da yol açabilirdi. Yaşanan üzücü çatışmalara karşın olay yine de ucuz atlatılmıştır. Profesör Aksoy cinayeti birçok bakımdan İpekçi cinayetine benziyor. İpekçi cinayeti ardında kuşkulu soru işaretleri bırakarak kapandı. Aksoy cinayeti de böyle olursa Aksoy'un deyişiyle bir rejim bunalımına pupa yelken gidiliyor demektir. Cumhuriyet 6 Şubat 1990. Provokasyon. Cumhurbaşkanı Özal'ın Aksoy cinayetiyle ilgili yorumu şöyle. Maalesef biraz provokasyon var. Son hadise çok profesyonel gibi geliyor. Hocanın öldürmesi çok profesyonel. Beni vuran tabancaya benzer tabanca. Tip olarak aynı yapıda. 7.65. Bu işi yapan çok profesyonel. Öyle görünüyor. Topluma mal olmuş kişilerin öldürmeleri başlı başına provokasyondur. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu bakımdan olaya yeni bir yorum getirmiyor. 7.65'lik mermi atan birçok marka tabanca var. Örneğin Browning 7.65 mm'liktir. Grieg-Kale öyle. Parabellum öyle. Walther öyle. Kullanılan mermiden yola çıkıp cinayetin kimler tarafından işlendiğini kanıtlayacak bir yöntem de henüz bulunmuş değildir. Tabanca ele geçmedikçe olayı aydınlatmak güçtür. İpekçi cinayetinde kullanılan mermiler 9 mm'liktir. Cinayette Gestapo tip horozlu tabanca mı kullanılmıştır? Parabellum mu? Walther mı? Bu da belli olmamıştır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın Abdi İpekçi'yi vuran silah nasıl, onu biliyorlar mı? Hep zaten bu tür silah kullanılıyor yolundaki açıklamasında da herhangi bir sonuca varma olanağı yok. Aksoy cinayetinde kullanılan tabanca 7.65 çapındadır. Özal'ı yaralayan silah da 7.65'liktir. Öyleyse bu iki olayı da aynı insanlar yapmıştır ya da yaptırmışlardır diye akıl yürütmenin anlamı olmaz. Ne İpekçi cinayetinde kullanılan silah ele geçmiştir, ne Aksoy cinayetinde kullanılan silah. Bu yüzden mermi yapısından yola çıkıp yorum yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Devlet bu konularda yorum yapmaz, kanıt bulur, olayı aydınlatır. Ankara DGM Başsavcılığı, Özal'a suikast dosyasını soruşturmuş ancak Kartal Demirağ'ı kimlerin cinayete yönelttiğini kanıtlayamamıştır. Kanıtlayamamıştır ama Özal, seçim konuşmalarında suikast girişiminin ardında güç odaklarının olduğunu da vurgulamaktan geri kalmamıştır. Bu tür güç odakları varsa, bu güç odaklarını ortaya çıkartacak olan devlettir. Devletin MİT'i, polisi ve savcısıdır. Özel sektöre havale edilmeyecek bir iş varsa, bu da devletin güvenliğidir. Eski başbakanlardan Sayın Ecevit de kendisine yönelen iki suikast girişimini başbakan olarak aydınlatamamış, olayların üstüne gidememiş ama bu tür olaylardan hep yakınmıştır. Devletin yakınmaya hakkı yoktur. Devlet eğer devletse bu karanlık cinayetleri önler, önleyemezse hiç olmazsa bu cinayetleri işleyen katilleri arar, bulur. Devletin görevi provokasyondur, şudur, budur diye yorum yapmak değildir. Devlet bu konularda yıllardır kamuoyunu ağlama duvarına çevirmiştir. Terör, yapısı gereği çok uluslu bir olgudur. Bu çok uluslu olguda bin bir türlü bilmece gizlidir. Ufuk Güldemir'in Amerika'dan verdiği dünkü haberi bir kez daha okuyun. CIA'nin yan kuruluşu RAND Corporation Kürtlere yol gösteriyor. Diyor ki, eğer militan Kürt grupları Marksizm yerine İslami ideolojiyi bayrak yaparlarsa, Kürtleri devlete karşı mobilize etme şansları yüksektir. Ankara'daki eski CIA istasyon şefi, ünlü Paul Henze'nin de çalıştığı RAND Corporation, İslamcı akımların Amerikan çıkarlarına hizmet etmesi için izlenmesi gereken yolları da öneriyor. Kürtçülükte İslamcılık, 1925 yılında Şeyh Said olayında yaşanmıştı. İran radyoları da son yıllarda Kürtçülük ve İslamcılık üzerine yayınlar yapıyorlar. Kara Hoca diye anılan eski Adana müftüsü ve eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Cemalettin Kaplan, medrese devri, tekke devri ve kışla devrinden söz eder ve kışla devrinde Müslümanların tetik çekmeyi öğrenecekleri ve 50 bin camiden birdenbire ayaklanacaklarını ileri sürer. Profesör Aksoy'un bütün korkusu da buydu, İslamcıların silahla ayaklanmaları. Provokasyon çok yönlüdür. Devletin görevi Aksoy cinayeti üzerine komplo teorileri oluşturmak ya da provokasyonlardan yakınmak değil, bir an önce suç örgütlerini ve katilleri bulmaktır. Cumhuriyet, 7 Şubat 1990. Aksoy cinayeti. Atatürk devrimlerinin ve hukuk devletinin yılmaz savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy, geçen yıl bugün alçakça kurşunlanarak öldürülmüştü. Cinayet İslami Hareket adına işlenmişti. İslami Hareket bir örgüt adı mıydı, yoksa cinayeti işleyenler bu cinayeti İslamcı düşünce adına işlediklerini anlatmak için genel anlamıyla İslami Hareket sözcüklerini mi kullanmışlardı? Bu konular hiç aydınlanmadı. Bu gidişle bundan sonra aydınlanacağı yok. Aksoy cinayetini Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Çetin Emet cinayeti izledi. Çetin Emet cinayetini Turan Dursun'un öldürülmesi, İslami Hareket'in en son kıydığı can Doçent Doktor Bahriye Üçok'tu. Aksoy cinayetinden sonra bir tek ipucu bile ele geçmedi. Emeç, Dursun ve Bahriye Üçok cinayetlerinin kimler tarafından işlendiğini gösteren bir tek kanıta bile ulaşılamadı. Aksoy, Emeç ve Dursun, uçlarına susturucu takılmış silahlarla öldürülmüşlerdi. Cinayetlerde kullanılan teknikler, bu üç saldırının da Orta Doğulu istihbarat örgütlerince düzenlendiği yolundaki kuşkular doğmasına yol açmıştır. Bu arada kuşkular arasında bir İslam devletinin Ankara Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar da bulunuyordu. Öyle ya da böyle, başta Aksoy cinayeti olmak üzere hiçbir cinayet aydınlanamadı. 11 yıl önce öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi, cinayeti aydınlandı mı? Hayır, aydınlanmadı. Aydınlanmadığı gibi İpekçi cinayetinin aydınlanmaması için gizli eller bütün kanıtları değiştirdiler. Bu gibi konular duyarlılık ister. Bu duyarlılığı devlet göstermiyorsa basın organları ve siyasal partiler göstermelidir. Örneğin CHP niçin Aksoy ve Üçok cinayetlerinin aydınlanması için bir araştırma komisyonu kurup kanıt toplamaz? Hürriyet gazetesi belki kurmuştur bilmiyorum. En yetenekli muhabirlerinden oluşan bir grup oluşturup gerektiğinde de polis ile işbirliği yaparak genel yayın müdürlerinin katillerini neden aramaz? Yeri geldi açıkça yazayım. İpekçi cinayetinden sonra basın görevini yapmadı. Gazeteciler cinayetten sonra ellerindeki kanıtları karşılaştırır, bu ortak çalışma sonucunda cinayetin arkasındaki suç örgütünü ortaya çıkarabilirlerdi. Bu görevi yalnızca iki gazeteci üstlendi. Bu iki gazeteci ayrı gazetelerde çalışmalarına karşın bir araya gelip kanıtları birlikte değerlendirdiler. Gazetecinin görevi bu konuda savcılıkları harekete geçirmekti. Savcılar kapanmış davayı yeniden açtılar. Bundan sonrası devletin işiydi. Devlet bu aşamada duyarlılık göstermedi ve dosya böylece kapandı. İpekçi cinayetinin aydınlanmasından korkan gizli eller de hemen harekete geçirilmişlerdi. Aksoy bir düşünce ve kavga adamıydı. Tek başına bir ordu gibi savaşırdı. Bu savaşta alçakça ve sinsice kurşunlanarak öldürüldü. Devletin görevi bu gibi cinayetlerin kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet, İslami hareket adına uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı bu kadar çaresiz midir? Yoksa devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular var da biz mi bu susturucuları bilemiyoruz? Cumhuriyet 31 Ocak 1991 8. ayrımın sonu sayfa 96.